havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 16 Kasım 2022 Çarşamba. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Biz bugün Marmaris'ten yayın yapıyoruz. Dünyanın gündemi yoğun. NATO zirvesi Polonya kriziyle ilgili toplanmış. Detaylara bakıyoruz. Türkiye'de de konuta, gıdaya, tarımsal üretime bakarken sözü çok fazla uzatmıyoruz. Hemen Çağlar Öner, Radyo Sputnik'in spikeri bize sabahtan öğleye bugünün gündeminde ne var? Önce olanı biteni aktarıyor Çağlar.
Merhaba Meliha Hanım, iyi yayınlar.
Sağ olasın, sözü sana veriyorum.
Evet, dünya Polonya'da Ukrayna sınırında bulunan bir köye düşen füzeleri konuşuyor. Kaynağı bilinmeyen füzenin düşmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi gelmişti. Füzelerin de Rusya'ya ait olduğu öne sürülmüştü. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada füze parçalarının Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlar olduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden da G7 ve NATO müttefiklerine Polonya'daki patlamaya Ukrayna hava savunma sistemine ait füzenin neden olduğunu söylemişti. Şu dakikalarda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir açıklama yapıyor ve Stoltenberg de patlamaya sebep olan şeyin Ukrayna'ya ait hava savunma füzeleri olduğunu ifade etti. Son günlerde Rusya'nın bu yönde bir saldırı girişiminde olduğu ifade ediliyordu. Ancak hem ABD hem de NATO tarafından Rusya'ya ait olmadığı net bir şekilde ifade edildi. Gündemin dünyada en çok konuşulan başlığı buydu. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları nelerdi? Erdoğan biliyorsunuz G20 liderler zirvesinde burada açıklamalarda bulundu. Özellikle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten açıklamalarına dair konuştu Erdoğan. Yunanistan'da 2-3 isim rahat durmuyor, hallerini bilmiyorlar dedi Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada. Şimdi iç gündemde öne çıkan en sıcak başlıklardan birisi Adnan Oktar'ın ve Adnan Oktar suç örgütüne yönelik görülen davada mahkemenin kararının açıklaması. Oktar kişisel suçlarından 891 yıl hapiste cezalandırıldı. Ancak Oktar örgüt yöneticisi olması sebebiyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyor. Bu Adnan Oktar'ın sadece kişisel suçlamalardan aldığı hapis cezası, Oktar'ın net cezası da kararın tamamının okunmasından sonra belli olacak. Meliha Hanım bu bilgiyi aktardıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla devam edelim. Akşener bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde ise İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği o menfur terör saldırısı vardı. Akşener'in hedefinde iktidar vardı. İktidarın göç politikasına yönelik eleştirilerde bulundu Meral Akşener. Son olarak ekonomiden notları aktaralım. Döviz kurları ve Brent petrol fiyatları sebebiyle akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Peki benzinin fiyatı neye düşecek? İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 93 kuruşa düşecek. Bu indirim gerçekleşirse 60 litrelik bir deposu bulunan araca alınacak benzinde ödenecek tutar 1362 lirayken yarın 1315 lira olacak. Böyle bir hesaplamayı da aktaralım. Ve son olarak TÜİK'in Ekim ayı konut satış istatistiklerini aktaralım. Buna göre Türkiye genelinde konut satış sayısı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %25 azalmış durumda. Türkiye genelinde Ekim'de 102.660 konut satıldı. Ekim'de satılan konut sayısı Eylül'e göre de %9,47 oranında düştü. Eylül'de 113.402 konut satılmış diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Meliha Hanım.
Sağ olasın diyoruz, görüşmek üzere diyoruz. Biz Marmaris'teyiz dedik. Bizim de gündemimizde döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelecek konusu var. 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi 2 yılda bir yapılıyor. Salgından dolayı da ilk defa yüz yüze yeniden yapılıyor. O yüzden 2000 kişi burada ama arılar konuşuluyor burada, arıcılık konuşuluyor. Arılar bizim hayatımızda niye bu kadar önemli? Bu soruyu biz Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği'nin başkanı İsmail Uğral'a yöneltelim. İsmail Bey.
Merhaba Melih Hanım.
İyi misiniz?
Evet efendim, teşekkür ediyorum. Siz konuya çok güzel giriş yaptınız. Arılar neden hayatımız için, özellikle arıcılık ekonomisi, dünya ekonomisi için neden bu kadar önemli? Bu soruyu tartışalım değil mi? Ben bu soruya özellikle cevap vermek
istiyorum. Aynen, bu sorunun yanıtını istiyorum sizden.
Evet.
Güzel bir tanımlama yaptınız, arı ekonomisi. Buyurun dinleyelim sizi.
Şimdi efendim, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi arıcılık sadece bal üretimi ya da bal ürünleri, arı ürünleri üretiminden ibaret değil. Yani tabii elbette herkes bal deyince herkes biliyor. Onun yanında propolis, polen, arı zehri gibi çok önemli arı ürünlerin de artık kamuoyu öğrenmeye başladı. Ama arıcılığın görünmeyen, özellikle tarım ve gıda sektörü için çok stratejik değer ve önem içeren bir özelliği daha var. Nedir o? Tozlaşma denilen olay tarım sektörü için, gıda sektörü için çok büyük önem taşıyor. Milyarlarca arı her gün milyarlarca kilometre yol kat ederek bütün doğayı, bütün bitki örtüsünü dolaşarak, teker teker dolaşarak bitki üretimi, bitki sağlığı için çok önemli olan, tarımsal üretim için büyük önem taşıyan tozlaşma denilen olayı meydana getiriyorlar. Ve bu o kadar önemli ki tarımsal üretimin devamlılığını sağlamada çok büyük katkı yapıyor. Belki bunu parasal açıdan birebir ölçekte ölçmemiz mümkün olmayabilir ama çok net olarak biliyoruz ki milyarlarca arının her gün milyarlarca kilometre kat ederek sağladığı bu olay, bu doğal olay, milyarlarca dolarlık görünmeyen bir katkı ve ekonomiye, dünya ekonomisine, tarım ekonomisine görünmeyen muazzam bir katkı ifade ediyor. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum.
Ben de size bu değerlendirme için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız diyorum ve sözü hiç uzatmıyorum. 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi niye önemli? Bu defa karşımızda Ziya Şahin var. Kendisi Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Bey.
Merhaba, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, yoğun bir program var. Ancak biz arı ekonomisini konuşuyoruz. Yani dünyaya, bize, geleceği hazırlayan arıları konuşuyoruz. Türkiye'de arı ekonomisi deyince bize nasıl veriler vereceksiniz Ziya Bey?
Şöyle veriler verelim. Biliyorsunuz Türkiye'de arı şu an 8 milyon 700 bin arı kovanımız var. 105 bin ton bal üretiyoruz. Ve dünyanın en fazla biyolojik zenginliğine fazla olan bir ülkeyiz. Yani 27 bal ırkı ekotipinin arı. Bunun 7 tanesi ülkemizde. Yani %22'ye tekabül ediyor. Ve doğal zenginliğimiz sahibiz. Ve 9 ay süreyle de arıcılık yapabilecek potansiyele sahip bir ülkede yaşıyoruz. Yani arıcılık yapılmazsa bu ülkede başka ne yapılabilir diye.
Yani bu ülkedeki fakirliği yenmede, yoksulluğu azaltmada hem şehir arı yetiştiriciliği hem de kırsal kesim arı yetiştiriciliği bütün olarak ele alınırsa yoksulluk yenilebilir diye düşünüyorum. 9 ay diyorsunuz. Yani gezici arıcılık konusuna vurgu yapayım mı ben Ziya Bey?
Şimdi ben şöyle ifade edeyim bu sözleriniz çerçevesinde. Evet, doğru tespitler. Çok doğru tespitler. Bakınız dünyada bütün ülkelerde kilometre kareye bir kovan düşüyor. Kilometre kareye bir kovan düşüyor. Ülkemizde 10 kovan düşüyor. Özellikle çam balı üretim alanlarında da 250 kovan düşüyor. Yani bizim şuna ihtiyacımız var. Biz kovanlarımızı arttırdığımız çerçevede bizim üretim alanlarını, yani arının üreteceği bal ve polen alanlarını arttırmamız gerekiyor. Birinci handikapımız bu, eksikliğimiz bu. Türkiye arısı bunu bekliyor. Biz kovan başına bir defa Avrupa'ya yakalayabilmemiz için bizim ortalama, bizim üretim alanlarına zaruri ihtiyacımız var. İkinci ihtiyacımız olan şey de şu. Bakınız, polinasyona tarım ülkesiyiz diyoruz. Evet, bir tarım ülkesiyiz. Siz tarım ülkesi olabilmeniz için her şeyden önce tarım alanlarına sizin polinasyonu yapacak, tozlaşmayı yapacak, döllenmeyi yapacak arının yerleştirilmesi gerekiyor. Eğer bu arı yerleşecekse, eğer bu arı tozlaşmada kullanacaksa, siz de verim artışı sağlayacaksınız tarımda, tarıma sağladığınız desteği arıcılardan esirgemeyecek. Arıcılık özellikle Melih Hanım, gezginci arıcılık şartlarında yapılıyor. Yani arıcılarımızın her biri yılda 15-20 bin kilometre yol kat ederek ekmek parası kazanıyor. Dolayısıyla biz bu arıcılara tarıma verdiğimiz desteklerin hepsini arıcılarda verirsek biz arıcılıkta ciddi bir katma değer yakalayabiliriz. Yoksa
hemen araya gireceğim. Destek deyince burada da en çok konuşulan konu mazot desteği. Bunun altını çizelim çünkü akaryakıta yine SAM gelebilir. Bununla ilgili haberleri görüyoruz. Ne diyorsunuz?
Tabii siz akaryakıtı balıkçıya verdiğiniz, tarlada mısır ekicisine verdiğiniz, nişasta bazlı şeker üretimine verdiğiniz deste arıcıya vermezseniz o zaman evladınızı horlamış oluyorsunuz. O zaman siz bu üretim kolunda arıcıları yoksun bırakırsın. Onun için benim özellikle Sayın Bakanımdan, çok değerli bakanımdan, sevgili bakanımdan her daim de talebim de şudur. Arıcıları göz ardı etmeyelim. Tarıma verdiğimiz destekleri aynısını arıcılarımıza verelim ki tarım daha çok gelişsin. Tarımı doğada çok geliştirebilmeniz için sizin özellikle arıcıları geliştirmeniz lazım. Melih Hanım şunu söyleyeyim. Bakın 2021 yılında 1 kilogram balın kilogramı maliyeti, üreticiye maliyeti 24 lira 80 kuruştu. 2022 yılındaki maliyeti 80 lira Melih Hanım. 80 lira. Bu maliyetle, bu mazot fiyatlarıyla arıcılık yapamazsınız.
Çok doğru söylüyorsunuz. Maliyetler artmış durumda. Tüketicice sağlıklı, sağlam, onu besleyecek uygun fiyatlı bala erişemiyor. Nasıl erişebilecek? Anlıyorum ki erişme şansı yok sizin söyleminizden anladığım o.
Ben şunu açıklıkla söyleyeyim. Sanayici arkadaşlarım da bizimle sırt sırta verip bunun mücadelesini yapmaları gerekiyor. Bir defa her şeyden önce piyasadaki NBŞ krizini atlatmamız lazım. Şunun altını çiziyorum. NBŞ şekerin kotasına göre %2,5 diyorlar. Ben açıklıkla söyleyeyim, inanmıyorum. Maşallah nişasta bazlı şeker üreten firmalar bol bol üretiyorlar. Biz açıklıkla şunu söylüyoruz. Bakınız, geliniz Türkiye'de sözleşmeli arıcılık modelleri uygulayalım. Karşılıklı sanayicilerimizle bal alacak sanayicilerimize bunu uygulayalım. Biz sanayicilerimize arzu edilen çerçevede torunlarımıza göğsümüzü gere gere verebileceğimiz, gidirebileceğimiz çerçevede balı sanayicilerimize buluştururuz. Her şeyden önce üreticinin hakkını teslim etmemiz gerek.
Peki ama araya gireceğim. N5'e buyurun. Dediniz, önemli bir konu. Geçen yıl paranız vardı, şeker bulamıyor idiniz. Öyle değil mi?
Şimdi normal şekerle N5'i karıştırmayalım. Birisi normal pancar şekeri, kristal toz şekeri, diğeri de nişasta bazlı şeker. Yani nişasta bazlı şekeri girdiğiniz zaman internete ne olduğunu gayet iyi öğreniyoruz. Nişasta bazlı şekerleri hiçbir şekilde aracılıkta kullanamayız. Kullandığımız zaman zaten spekslerde, kalite kriterlerinde maltozu yükseltir. Maltoz olduğu zaman zaten bal o bal olmaktan da çıkar. Bal teriminin üstüne çıkmış olur.
Yani şeker pancarı şekeri arıcılıkta kullanılıyor. Geçen yıl bir sıkıntı oldu. Şu an sanıyorum Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin duruma el atmasıyla şu an kriz çözülmüş görünüyor. Ama arıcılıkta ikinci bir sorun da merdiven altı üretim, sahte balcılık. Öyle değil kesinlikle. Mi? Orada durum nedir?
Kesinlikle orada durum nedir? Orada şunu ifade edeyim. 2019 yılında bu sene 3. 4. yılı bizim olisakkaritler ve beta analizlerle yani arıya verilecek bütün speks üzeri, kalite üzeri şekerleri tespit edecek analizleme metotları üzerinde yaptığımız Tarım Bakanlığı'yla Gıda Kontrol ve AGEM Genel Müdürlüğü'nde yürüttüğümüz projenin çıktıları bu sene elimizde olacaktır. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz analiz metotlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bakanlığımız. Bu çerçevede birlikte yaptığımız projenin tebliğde yer almasını biz istiyoruz.
Yani 1 Ocak 2023'ten itibaren Türk halkı sahte balcılarla artık karşı karşıya gelmeyecek mi demek istiyorsunuz?
Benim açımdan gelmeyecek demek istiyorum ama ben denetleme kontrol yetki sahibi bir kurum değilim. Bunu ifade edeyim. Şimdi bunu yapacak olan kurum ben değilim. Biz sadece bakanlığın Tarım Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bu projemizi veririz. Yönetmelikleri, tebliğleri çıkaracak olan bunlar kendileridir. Bu tebliğin çıkartılması gerekiyor. Sadece C4'te siz kalite kriterini tespit edemezsiniz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Net söylediğimiz...
Yani çok net. Evet. Ben hemen araya giriyorum. Tarım Bakanlığı, Gıda Kontrol Birimi... Konuyla ilgili tebliğ için kolları sıvamalı. Türkiye evet, sahte balla ilgili sorununu çözmeli diyoruz ama siz bir kongre düzenliyorsunuz. Burada 2000 kişiyi ağırlıyorsunuz. Birliğinizin kaç üyesi var?
Yani Türkiye Arıcılar Birliği'nin 82 bin işletmesi evet. var. 82 bin.
Türkiye'nin en büyük birliği sizsiniz değil mi?
Hayır. Şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye Arıcılar Birliği'nin başkanıyım. Muğla Arıcılar Birliği'nin eski başkanıyım. Muğla Arıcılar Birliği'nin de 6 bin üyesi var. 6 bin arıcı üyesi var. 6 bin işletme var. Türkiye'deki işletme sayımız 82 bin.
Biliyorum. Siz Türkiye'nin evet. en büyük birliği misiniz değil misiniz? Bunu soruyorum. Ya.
Arıcılık sektöründe en büyük birliğiz.
Evet, en büyük evet. birliksiniz.
Tabii.
Arıcılık, arı ekonomisi, arı evet. pazarının daha kurumsallaşması ve üreticinin sorunlarının çözümündeki en önemli adres olduğunuzu düşünüyorum.
Kesinlikle doğrudur.
Peki, doğrudur. 60 bin evet. aile, 8,5 milyona yakın kovan, 105 bin ton bal... Dünya evet. ikincisiyiz değil mi?
Evet efendim. Evet, doğru.
Neden birinci olamıyoruz? 9 ay kovanlar geziyor, balcılık yapıyoruz. Neden birinci olamıyoruz?
Bela Hanım, şunu açıklıkla söylüyorum. Eğer ki üretim alanlarımızı genişletelim. Ben şunun altını da çiziyorum. Biz 40 bin ton uzun yıllar ortalaması 40 bin ton çam balı üretiyorduk. Bizim 100 bin hektarlık bir alanımız var, çam balı alanımız var. Bunu 250 bin hektara çıkarabilecek potansiyelimiz var. Bizim büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz bu alanları 250 bin hektara çıkarma kararını kendileri verir de Türkiye arıcısına 250 bin hektar çam balı üretimini sunarlarsa biz 100 bin ton çam balını üretir, 100 bin ton çam balını dış pazara satabiliriz. Diğer taraftan gerek yeven alanlarımız, gerekse kültür bitkili alanı olarak lanse ettiğimiz ayçiçek, pamuk alanlarımızda arılarımızın doğal olarak oraya konuşlanabileceği, zehirden uzak bir alan oluşturulabilir ise biz Türkiye'de şunu söylüyorum, 300 bin ton çam balları çıkarmamız hiçten bile değildir. Türk arıcısı buna hazırdır. Türkiye'nin arı ırk ve ekotipleri buna hazırdır Ela Hanım. Ama bizim alanlara ihtiyacımız var.
Hı hı. Buyurun.
Üretim alanlarına ihtiyacımız var.
Anlıyorum ama ben evet. Diyorum ki evet. Kongreye de damgasını vuran konulara bakıyorum. Arı ırkı islahı, alan çalışması en acil konu olarak karşımıza çıkıyor. Kongreden edindiğim izlenim bu. Öyle değil mi?
Evet, doğrudur. Bir de apiterapi konumuz
Peki.
var. Apiterapi konumuz
evet.
var. Yani apiterapiyi çok önemsiyoruz. Biz apiterapide şunu söylemeden geçemeyeceğim Ela Hanım. Geçen yıl uzman eller projelerinde biz kadınlarımız arı sütü üretiyor. İşletmelerimiz arı sütü, polen, propolis üretiyor. Apiterapi ayrı bir işletme kolu olarak ayrılsın. Bu insanlara biz, bu ailelere, yüzer binlere destek verelim. Her ne kadar olsa devletimiz destek veriyor, hibe destekleri veriyor. Bu destekleri bu işletmelere kaydıralım. Bu işletmeleri üretim, tedarik ve eğitim zincirini oluşturalım. Çünkü verdiğimiz işletmedeki 100 bin TL'yi biz 2 yıl içerisinde amorti edeceğiz. Bunları sertifikalandıralım diyoruz. Bakın çağdaş dünyada çağdaş arıcılık sistemlerini getirelim. Ama vatandaşlarımızı mağdur etmeden yapalım bu işleri. Vatandaşlarımızı destek verelim ki verdiğimiz destekler yerini bulsun Mela Hanım. Verdiğimiz desteklerin karşılığını ürün olarak alabilelim diyoruz.
Çok önemli bir konu. Desteğin yerini bulması, eğitim, bu da çok önemli bir konu. Teknoloji ve inovasyon odaklı bambaşka bir alana doğru açalım. Bu da önemli ama bir son soru. Bulunduğumuz bölgeye niye geldim ben? Çünkü burada ormanlar yandı 2 yıl içerisinde. Burası dünyanın göz bebeği çam balı üretim merkeziydi. Burada durum nedir? Böcekler, o böceklerden söz edin, sonra da sizinle vedalaşalım. Buyurun.
Şimdi Mela Hanım şunu söyleyeyim. Evet, geçen yıl ciddi bir orman yangını. Yani orman yangını denmez, felaket yaşadık. Yani Orman Genel Müdürlüğümüzün tabiriyle 8.510 bin hektarlık bir çam balı ormanımız yandı. Bizim zaten Muğla'daki orman, çam balı orman miktarımız 77 bin 80 bin hektarlık bir orman falan. Şimdi geçen yıl orman yangınları nedeniyle bunların balın olmamasını anlıyorum. Ama bu yıl yani biz felaket tellallığı hiç yapmak istemiyorum. Bize de yakışmaz. Ama bu sene küresel iklim değişikliği dediğimiz iklimsel değişiklikler nedeniyle balımızın olmadığını söylüyorum. Yani 10 bin hektar hiç olmazsa var olan yerde, yangın olmayan yerdeki çam alanlarında, basit alanlarda da balımız olmadı. Ama şu anda bal var. Şu anda var. Bizim balımız Ağustos sonunda başlar, Ağustos'un 15'inde başlar. Bir ay yatar Ağustos sonunda, Eylül'de. Eylül sonundan itibaren başlardı tekrar balım. Gömlek değiştirir yani, teknik bir konu. Gömlek değiştirir böcek. Şimdi ama bu sene küresel iklim değişikliği nedeniyle arıcı arkadaşlarımız bir dönem bal alabildiler. O da Ekim-Kasım döneminde. Bu yeterli bir bal değil. Zaten arılarımız düşmüştü, popülasyon düşmüştü. Dolayısıyla burada bir verimsizlik yaşıyoruz. Biz bunları konuşurken her şeyi alt alta koyarak konuşmamız lazım. Yangınları konuşurken küresel iklim değişikliğinden konuşalım. Yangınlardan daha çok tehlikeli. Yangınlar belli bir bölgeyi yakar. Ama küresel iklim değişikliği dediğimiz zaman bütün ülkeyi, bütün bölgeyi yakar. Bunu konuşalım. Bu küresel iklim değişikliğine karşı hangi önlemleri almalıyız, ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız, bunun tedbirlerini alacağız. Kongrede de bu konuyla ilgili hem oturum var hem panel var. Hem oturum hem de panel var. Dolayısıyla bizim tarımcılarla beraber kol kola verip küresel iklim değişikliğine karşı tarımcı ne önlem alıyorsa arıcı da bunun bir tık daha üstünde önlemleri alması gerektiğini ifade etmeliyiz.
Ben size programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Aslında temel sorun küresel iklim krizi ve buna bağlı olarak kuraklığın tarımsal üretimle, tarımsal popülasyonla ilgili tarımda, hayvancılıkta yaratacağı yeni çerçeve ve durumun yeni bir programla planlanması gerekiyor. Sağ olun başkan diyoruz ve sözü uzatmıyoruz. Neden? Çünkü ilk kez bir kongrede bilimsel aklın öne çıktığını görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin arıcılık konusunda gerçekten dünya çapında bilim insanları var. Biliyor musunuz? Bilemiyorum. Ama bizim görevimiz bu bilim insanlarıyla sizleri buluşturmak. Bu defa telefon hattımızda, karşımızda Profesör Doktor Levent Aydın var. Kendisi Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi ama Uludağ Üniversitesi'nin arılarını da besliyor. Öyle değil mi Levent Bey?
Evet, evet Melike Hanım. Nasılsınız?
Sağ olun, iyiyim. Ben kongrelerde bilimsel aklın öne çıkmasını çok önemserim. O yüzden arıcılıkta dünya çapındaki bilim insanları neden Türk kamuoyunda çok fazla ses çıkaramazlar ve bilinmezler? Problem ne?
Problem aslında bugüne kadar son 20 yıla kadar, 20 yıl öncesine kadar arıcılık gerçekten sahipsiz bir alandı ve ikinci bir iş olarak görülürdü. Arıcılığın bir meslek olarak tanımlanması ve özellikle birliklerin kurulması ve üniversitelerde de bunlarla ilgili araştırma merkezleri başta olmak üzere bilim insanlarının bu konuya yönelmesi ve genç bilim insanlarının da bu konuda yetişmesiyle ön açılmış durumda. Ve Türkiye gerçekten arıcılıkta bilimsel olarak da arıları kadar dünya çapında iyi bir durumda şu anda.
Yani arıcılıkta dünya çapında bilimsel makale yazan bilim insanlarımız var. Peki bu kongrede özellikle iklim değişikliği üzerine mi fokuslandı bilim dünyası?
Evet, bakın hem arı hastalıklarında hem de arı sağlığında en önemli şey arıların immün direnci yani bağışıklama mekanizmasının iklim değişikliğiyle ilgili olarak bağlantılı olarak giderek kötüye gitmesi ve adapte arılarıyla çalışmamız gerekiyor. Yani bir şekilde son birkaç yıldan beri şunları duyuyoruz. Arılar kayboluyor. Arılara şu oluyor. Aslında onlar dünyanın çalar saatleri. Yani zaman ayarlı gibi. Dünyanın yolunda gitmediğini aslında bize gösteriyorlar. Ve İklim değişikliği ki küresel ısınma olarak tanımlanıyor ki çok yanlış bir terim. İklim değişikliğinin arılar üstünde inanılmaz duyarlı olduğunu ve arıları buna hemen tepki verdiğini biz artık görüyoruz. Yani bir yerde arılar kayboluyorsa dünyada işlerin yolunda gitmediğini de görüyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman gündüz gece ısı farkları olmadık zamanlarda ani sel şeklindeki yağmurlar, polenlerin yıkaması ki arının temel gıda maddesi bakın bal değildir, nektar değildir, polendir. arıyı hayatta tutar. Şu anda bakın bu konuda da arılar zorlanmaya başladılar. Ve biz bir olaya baktığımızda hastalıkların yayılışı da, hastalıkların insidansı de çok kullanılmaya başladı. Ve bu tabii ki iklim değişikliğinin bir neticesi olarak da biliyorsunuz tarımsal üretimin yapıldığı yerlerde daha çok pestisit dediğimiz zehirli ilaçlar kullanılmaya başladı. Yani bakın bir paradoksun içinde girdi arılar. Hem iklim değişikliği hem kullanılan zirai ilaçlar gerçekten arıcılığı zor bir hale getirmek üzere.
Yani iki önemli konunun altını ısrarla çiziyorsunuz. İklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etki, ikincisi de tarımsal endüstride kullanılan ilaçlar. Bütün bunlar döngüsel yaşamı tehdit ediyor diyorsunuz. Ancak son soru, nasıl bir iklim değişikliğiyle ilgili ve endüstriyel tarımla ilgili planlama yapmalı Türkiye? Türkiye'deki tehdit nedir? Tehdit nedir Türkiye'deki?
Kesinlikle hani ilk önce düşünülen kimyasal ilaçlama bir çözüm değil, en son düşünülecek bir olaydır. Biyolojik ajanlarla olaya yaklaşmak lazımdır. Yani doğanın içindeki sorunun cevabı zaten doğanın içindeki sorunun çıktığı yerde var. Arıları adapte ırklarla çalışmamız lazım. Belli alanlarda korumaya almamız lazım. Ve yurt dışından oradan buradan ki Türkiye arıcısının ana arıya ya da kraliçe arıya ihtiyacı yok. Burada ıslah edilmiş arılarla çalışmamız lazım. Ve inanın Covid'de de biz bunu gördük. Güçlü olan yaşar, zayıf olan ölür diye bir artık eski bir teorem yok. Güçlü ya da zayıf olmasına gerek yok. Adapte olan yaşar. Bizim de adapte arılarla çalışmamız gerekiyor. Bunun yanında fütursuzca zirai ilaçları, çevre ilaçlarını kullanmamamız gerekiyor.
Yani mesajlar çok açık ve net Levent Bey. Biz size teşekkür edelim. Çok yoğun oturumlardasınız. Siz bizim yayın için çıktınız. Sağ olun diyoruz ve bu defa karşımızda Banikok var. Bu konuk girişimci bir kadın. Bu kadın arıcılık endüstrisine, arı ekonomisine farklı bir pencere açmış. Aslında bir startup. Buradan doğup gelmiş, melek yatırımcısı bile var ve sektöre aslında farklılık getiriyor. Getirdiği farklılık ne? Sözleşmeli arıcılığı destekliyor. Yani üretene alım garantisi veriyor. Türk tarımının önündeki en büyük engel de bu zaten. Alım garantisi olsa işler yolunda gidecek. Aslı Elif Tanoğur Samancı bu defa konuğumuz. Kendisi BEO'nun genel müdürü. Aslı Hanım.
Merhabalar.
Alo. Merhaba. Ben pozitif ayrımcı bir kadınım. Çünkü üçüncü dalga kadın hareketi dünya değişimine damga vuracak. Farklılık yaratacak. Keşke dünyayı kadınlar yönetse. 45 gün yaşam süresi olan arılar inanın ölmez. Güçlü olan ayakta kalır diyor ya Levent Hoca. Siz arı dünyasına nasıl bir farklılık getirdiniz? Sözleşmeli tarım umut mu oldu, ümit mi oldu? Ne diyorsunuz?
Kesinlikle Melih Hanım, çok güzel söylediniz. Biz sözleşmeli arıcılık modeliyle ülkemizde ilk defa başlattığımız bu modelle arıcılarımızın ürünü nereye satacağım, kime satacağım, kaça satacağım endişesini ortadan kaldırmayı hedefledik. Aslında biz 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te firmamızı kurduğumuzda amacımız arıcımıza katma değerli arı ürünlerinin üretimini öğretebilmekti. Bu noktada evet arıcılarımız bal üretiyorlar. Dünyanın en büyük bal üreticisi ülkelerden biriyiz Türkiye olarak. Hatta bu konuda dünyada ikinciyiz bal üretim miktarı açısından. Ve biliyorsunuz kovan sayısı bakımından da dünyada 308.2 milyon arı kovanı ve 80 bin profesyonel arıcısıyla dünyanın en büyük arıcılık ülkelerinden biriyiz. Ancak ülkemizde propolis, arı sütü, arı ekmeği, polen, arı zehri gibi bal dışındaki katma değerli arı ürünlerinin üretimi ticari boyutta yapılmıyordu. 2013 yılında biz firmamızı kurduğumuzda. Ve burada amacımız şuydu aslında tam olarak. Arıcılarımıza bu katma değerli arı ürünlerinin üretimini öğretmek ve buna yönlendirmek. Ve bu noktada da arıcılarımızın ürünü satabilir miyim acaba endişesi taşımasını istemedik. Yani onların tamamen kaliteye ve verime odaklanabilmelerini istedik. Böylelikle yüksek kalite ve verimle ürün üretebilecekler ve temiz bir çevrede, işte fabrika atık sahalarından uzak, tamamen doğanın içerisinde, temiz su kaynaklarının olduğu bir bölgede ürettikleri zaman, herhangi bir bulaşan ve kontaminant, çevresel kontaminant da olmadığı zaman çok yüksek kalitede temiz bir ürün elde edebilecektik. Hem ben bunu işleyen ve bunun ticaretini yapan firma olarak doğru ve doğal ürüne kolaylıkla ulaşmış olacağım, hem aracıları ortadan kaldırmış olacağım. Aracılardan kasıp da aracıdan ürünü alıp firmalara satan aracılar. Bu aynı zamanda aracıları ortadan kaldırmanın arıcımıza şöyle bir faydası var. Oradaki geliri doğrudan arıcı alabiliyor. Böylece sattığı üründen, ürettiği üründen daha fazla gelir elde edebiliyor. İşine yatırım yapıp işini büyütebiliyor. Buna aynı zamanda etik ticaret de diyoruz. Yani doğrudan üreticiden tüketiciye ticaret modeli. Biz burada aracıları ortadan kaldırdık. Aracımıza eğitim, ekipman, alım garantisi, 7/24 ulaşabileceği arıcılık uzmanları, her türlü desteği verdik. Ve aracımızla hem sahada kol kola çalıştık. Yani bunu nasıl üreteceğim, bu konuda eğitime ihtiyacım var dediğinde yanında olduk. Malzeme eksik dediğinde malzemesini tedarik ettik. Ürettikten sonra da ürettiği ürünün bedelini sözleşmede yazan bedelden kendisine takdim ettik. Böylece işini geliştirebildi ve işinden daha fazla gelir elde edebildi. Bir de şunu yaptık. Her sattığımız, rafta sattığımız her ürünün bedelinden, elde ettiğimiz gelirden %1'ini kumbara gibi biriktirdik. Bütün yıl boyunca ve yıl sonunda bu biriken parayı da arıcımıza yeni kovan olarak geri ödedik. Mesela Muğla Arıcılık Kongresi'nde 2021 yılından elde edilen gelirlerden toplanan sürdürülebilir arıcılık fonu diyorum ben o fona. Bu fondaki parayı kovan olarak arıcılarımıza törenle dağıttık. Mesela 5000 sözleşmeli üreticimiz var. 2'şer kovan aldı arıcılarımız. Dolayısıyla bu noktada da arıcımızın daha fazla kovana bakabilmesini de hedefliyoruz. Yani 50 kovanı var.
Hemen bir soru sorabilir miyim? Tabii, bir buyurun. Arıcının bu işten para kazanıp refah içinde yaşaması için kaç kovanın olması gerekir?
Melih Hanımcığım, en az 30 kovanla üretim yapıyor olması lazım ki yeteri kadar propolis ya da arı sütü ya da arı zehri elde edebilsin. Çünkü şimdi bal mesela, evet, kovan başına 15-20 kilo elde edebiliyorsunuz. Ama tabii ki katma değeri düşük. Diğer taraftan arı sütünün katma değeri çok yüksek. Propolis'in keza öyle. Arı zehrinin inanılmaz yüksek. Yani gramının 300-400 lira olduğunu düşünün arı zehrinin. Dolayısıyla yeteri kadar kovan olursa, en azından 30-40-50 kadar, o zaman buradan bütün hayatını idame ettirebilecek ve döndürebilecek kadar gelir elde edebilir. Ve başka herhangi bir iş yapmadan günlük hayatını sürdürebilir, hem de kaliteli bir şekilde sürdürebilir ve işine de yatırım yaparak işini büyütebilir. Dolayısıyla biz bu noktada en az 30 kovan olarak bu rakamı hesapladık ve arıcılığa yeni başlayanlara da önerimiz o oluyor. Yani ilk 1-2 kovanla başlasalar bile yavaş yavaş işi öğrenip geliştirip en azından 30-40 kovan noktasına çıktıklarında bu işi artık bir arıcılık işletmesi, hani küçük bir arıcılık işletmesi olarak görebiliriz ve sürdürülebilir arıcılık modeliyle, sözleşmeli arıcılık modeliyle de işini büyütmeye devam ederek bu kapsamda çalışabiliriz şeklinde bakıyoruz. Ve şimdiye kadar da bütün arıcılarımız, çalıştığımız bütün arıcılarımız gerçekten kovan sayılarını da arttırdılar. Artı olarak da propolisle başladı. Mesela bir üreticimiz, hani tereddüt ederek acaba yapabilir miyim diye başlayan, propolisle başlayan üreticimiz ertesi sene ben arı sütü de üretebilirim dedi. Bir sonraki sene arı zehri de üretebilirim dedi ve böylece çeşitliliği de arttırdı. Yani hem farklı ürünler üretmeye başladı, hem de üretim miktarlarını arttırdı. Daha fazla arıya da bakmayı başardığı için aslında ekosisteme ve bu iklim değişim krizine de bir katkı yapmış oldu. Çünkü ne kadar çok arı olursa o kadar çok tozlaşma ve doğanın korunması ve doğanın gelişmesi demek. Bu da tabii ki karbon emisyon oranlarını düşürmekte de önemli bir katkı yapıyor. Yani bu ekosistemin bir parçası haline gelmiş oldu. Ve bu şekilde de devam ediyoruz. 9 yıldır başarılı bir şekilde bu modeli uyguluyoruz. Hatta bu modelle çok sayıda da ödül aldık. Ve her günde portföyümüze yeni arıcılar ekliyoruz. Eklenmeye devam ediyor. Sıfırdan başlayanlarımız bile var. Yani hiç arıcılık yapmazken bu işe heves edip bizimle temasa geçip eğitimlerini alıp eğitim süreçlerinden geçip bir iki kovanla başlayıp işini büyüten ve artık devam edebilir ve sürdürülebilir şekilde sözleşmeli aracımız olanlar bile var. Dolayısıyla biz bu işin gelişeceğini ve dünyada yayılacağını öngörüyoruz. Arıcılığın geleceği olarak...
Türkiye'de yayılsın, Türkiye'de yayılsın. Fakirliği, fukaralığı atlatmak için iyi bir yolculuk bu. Ama bizi dinleyenler, bizi izleyenler şu soruyu mutlaka soracaktır. Ben tüketiciyim. Ne kadara bu ürünleri alabilirim? Tüketici en iyi ürüne nasıl erişebilir? Bizi dinleyen üretici de der ki aslanım iyi güzel hoş söylüyor ama ben de geçinemiyorum. Geçinmek, girdi maliyetlerini tutturmak için uğraşıyorum. Yani siz üreticinin hakkını verdiğinizi söylüyorsunuz. Gerçekten bu çok önemli konu. Ne mesaj vereceksiniz hem üretici hem tüketici için?
Şimdi bakınız, Türkiye'deki durum şu, halen bu. 9 yıl önce daha vahimdi ama şu anda bir tık daha gelişti. Şimdi 9 sene önce biz bu işe başladığımızda, yani sözleşmeli arıcılıkla biz propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, arı zehri üreteceğiz. Ve bunları da çok çeşitli formüllere dönüştürerek tüketicimize ulaştıracağız diye bu yola çıktığımızda temel problem şuydu. Bu katma değerli arı ürünleri dediğimiz ürünler, propolis, arı sütü gibi... Bunların neredeyse tamamı ithal olarak yurt dışından geliyordu ve maalesef gıda güvenliği anlamında da güvenilir ürünler değildi. Burada ne demek istiyorum? Sahte olduklarını demek istiyorum. Yani propolis diye toz bir madde geliyor, ağırlıklı Çin'den ithal ediliyor. Propolis'e hiçbir alakası yok. İçinde propolis bile yok. Boyar madde, silikon dioksit, bir şeyler, bir takım bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarının tozu ama propolis değil. Keza arı sütü de benzer bir tablo vardı. Ve bunlar çok ucuzdu. Yani şöyle söyleyeyim. Çin'den gelen arı sütünün kilosu 40 TL ise ki arı sütü değil ama adı arı sütü. Türkiye'de üreticiyle konuşuyorsunuz. Üretici diyor ki ben üretirsem maliyetimi kurtarıp beni döndürmesi için benim bunu en az 4000 liraya üretmem lazım diyor. Yani bu yıllar önceki işe başladığımız zamanki durumdan bahsediyorum. Zaten ikisi aynı ürün olmadığı için, yani öbür taraf sahte zaten. Dolayısıyla bu hem bir işe yaramıyor arı sütü ve propolis olarak insanların beklediği besin değerini sağlamıyor. Hem de diğer bir taraftan sahte ürünler üreticinin emeğini çalıyor. Yani hem tüketiciye zarar hem üreticiye zarar. Aslında bu sahtekar malda da öyle. Üreticiyi, arıcılığı ülkemizde de dünyada da bitiren bir şey. Yani öncelikle en büyük temel problem buydu. Buradaki neden ne? Neden bunlar böyle? Çünkü denetimi yok. Neden yok? Kodeks yok. Tebliğ yok. Standardı yok. Altında yatan bunun denetim mekanizmaları oluşturulmamış. Ne ülkemizde ne dünyada. Biz ilk olarak dedik ki aracımıza, evet bu 4000 liraysa 4000 lira o zaman. Çünkü bu neyse o. Yani bunun tüketiciye yansıması olacak mı maliyet olarak? Tabii ki olacak. Ama diğeri zaten doğal ürün değil ki. Yani tüketici arı sütü diye aldığı şey arı sütü değil ise bir anlamı yok ki o ürünü kullanmasının. Hatta ne içinde olduğu, içinde ne olduğu bile belli değil. Dolayısıyla bunun değeri buysa bunu doğru fiyattan tüketiciye ulaştıracağız. Olabilecek en makul şekilde. Hem üretici kazanacak, sürdürülebilir olmamız için bizim kazanmamız lazım firma olarak. Ve tabii ki tüketici de gerçekten ürünü aldığında ondan beklediği besin değerini alacak ki faydasını görsün. Bu zinciri kurduk ve bu çalıştı. Bir yandan da tüketiciye neyi anlattık? Aslında o çok ucuza aldığı ürünlerin gerçek olmadığını anlattık. Bunu başka kime anlattık? Tabii ki ülkemizde Tarım Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na, yurt dışında da Uluslararası Standartlar Örgütü'ne, Uluslararası Bal Komisyonu'na, Dünya Arıcılar Birliği'ne, APIMONDIA'ya, Yani bunu bütün o camiaya anlattık ve dedik ki bu işin standardının ortaya konması gerekiyor. Bu yapılabilir bir şey, zor bir şey değil. Bunun analizleri yapılıyor. Bunun standardını gelin oluşturalım ve artık bunu bir raptı alalım. Bu kadar kolay bu sahte ürünler tüketiciye ulaşamasın. Geldiği evet. noktada standart çalışmaları başladı ve ilerliyor. Ama halen tamamlanmış değil. Bunlar tamamlandığı zaman hem üreticiye hem tüketiciye çok daha fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ve tabii ki tüketicinin bilinçli olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Adı propolis olan her şey propolis değil piyasada halen. Yine adı arı sütü olan her şey arı sütü değil. Ama Anadolu'muzun değerleri, arı sütü, poleni, propolisi gerçekten çok değerli. Ve doğru ürünü kullandığı zaman gerçekten tüketici de bundan fayda görecektir. Ve verdiği paranın hakkını aldığını da hissedecektir. Tabii ki aynı hakkı arıcıya da ödemek gerekiyor. Biz firma olarak bunu yaptığımıza inanıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Doğruları söylemeye de hiç yolumuzdan şaşmadan devam edeceğiz.
Açıkçası sektörde büyük bir dönüşümün adresi olmuşsunuz. Size teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.
Çok teşekkür
dönüşüm, ediyorum. Değişim, sağ olun, vizyon önemli. Bu vizyonda kadın faktörü de önemli. Ayrıca arı dünyasında kadınlar da arı gibi. Arıcılıkta da öyle. Gayet iyi öğreniyorlar, çalışıyorlar. Ancak arıcılık deyince hemen sözü arı öğretmenine vereceğiz. Ufuk Akalın. Arı öğretmeni. Arı öğretmeni olur mu demeyin. Arıcılığın öğretmeni olur. Eğitim her yerde şart. Ufuk Bey.
Merhabalar Melih Hanım.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben deyim arı öğretmeni olur mu? Arıcılık öğretmeni olur mu? Siz aslında beden eğitimi öğretmenisiniz. Milli takım, voleybol milli takımı tabii ki teknik kadrosunda yer alan iyi bir isimsiniz. Galatasaray voleybol takımında değil mi göreviniz var, şube sorumluluğu almışsınız. Niye arı öğretmeni oldunuz? Nasıl yöneldiniz bu işe?
Teşekkür ediyorum. Yıllar önce Almanya'da antrenör olarak görevliyken orada bir Alman köylüsünün arılarla uğraştığını gördüm. Arıların orada çalışkan, temiz, aynı zamanda işlerini doğru yapması beni çok etkiledi. Ben de karar verdim. Bu küçük, minik, sevimli canlıları uğraşmaya karar verdim ve onları mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar desteklemeyi ve çocuklara öğretmeye karar verdim. O yüzden dönüşte, yurt dışı dönüşünde burada Milas'ta köyde bu işe başladım. Çocuklara arıyı sevdirmeye çalışıyorum, öğretmeye çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyorum.
Peki çocukların arıcılığa, arı öğretmenine bakışı, yaklaşımı ne? Arıları seviyor mu çocuklar?
Arı deyince çocukların ilk aklına gelen şey bal ve arının sokması. Tabii ki ben onlara böyle fanus içinde gösteriyorum arıları. Arıların sınıflarını ve onların yaptığı işleri çocukların çok ilgisini çekiyor. Balı diyorum marketten alıyorsunuz ama o marketteki balı işte bu arılar üretiyor diyorum. Onların bu şekilde ilgisini çekiyor ve arıların doğayı çeşitlendirmesini söylediğim zaman çocuklar daha da heyecanlanıyor. Çünkü arılar olmasa insanlığın ömrü 4 yıl kadar sürüyor. Ondan sonra da bir kıtlık söz konusu olacağını çocuklar öğreniyor. Ondan sonra da doğanın çeşitlendirmesi için onlar da arıları böyle besliyorlar, seviyorlar.
Sizin kitaplarınız da var çocuklar için arı eğitimi konusunda, değil mi?
Evet, evet. Ben Bal Arısı Melis'in Dans Serüveni diye bir öykü hazırladım. Orada arının yaşam döngüsünü, arının yaptığı işleri, ayrıca doğadaki o çeşitlendirmeyi işliyor kitapta Melis. Onun dışında orman yangınlarının önemini ve ormanda yangın çıktığı zaman yapılması gerekenleri, özellikle bu arı kovanlarının bulunduğu yerlerde yangın çıkacağına dair levhaların asılmasını Bu öyküde anlattım. Bu bal arısı Melis'in dans serüveni gerçekten çocukların çok ilgisini çekiyor.
Başka arı öğretmeni var mı Türkiye'de?
Tabii ki arıcılıkla ilgili birçok arkadaşımız emek sarf ediyor. Çocuklara arı sevgisini, doğa sevgisini alıştırmak için elinden geleni yapıyor. Ama ben bunun daha böyle arı okulu gibi, arı öğretmeni gibi profesyonelce yapılması taraftarıyım. Arkadaşlarımız var ama bunun artması
Peki, size teşekkür edelim Ufuk Bey. Bağlantıda bir sorun oldu. Sağ olun diyoruz. Ancak biz sözü uzatmıyoruz. Yayının sonuna geldik. Yayının sonunda 45 günlük ömrü olan bir arının 21 gününün kovanda geçtiğini ve hayatını dünyadaki insanlık gibi canlılara adadığını söyleyelim ve hafta başı yine birlikte olmak üzere vedalaşalım. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.